Ayrım 5. Kennedy'nin beyni. Henning Mankell. Sayfa 51. 5. kısım. Odası onu sessizlikle kucakladı. Sürekli girip çıkan insanların yaşadığı odalarda anılar birikmiyordu. Pencerenin yanında durup eski kenti düşündü. Akıp giden trafiği seyretti ve kalın camların ses geçirmediğini fark etti. Gerçekliğin sesiyle bağlantısı kesilmişti. En kalın dosyalardan bazılarını yanına almıştı. Odasındaki masa çok küçük olduğu için belgeleri yatağına yaydı ve tekrar okumaya başladı. Hemen hemen bütün geceyi okuyarak geçirdi. 3:30 ile 4:15 kala arasında bir yerde dosyalardan saçılan kağıt denizinin üzerinde uyuyakaldı. Sonra irkilerek uyandı ve okumaya devam etti. Karşısındaki Henrik'le ilgili bilgilerin arkeolog olarak karşılaştığı sorunlara benzediğini kavradı. Henrik 40 yıldan uzun bir zaman önce bir Amerikan başkanının başına gelenlere niçin bu kadar vakit ve enerji harcamıştı? Aradığı neydi? Burada hangi bilgiler gizliydi? İnsan başka birinin aradığı bir şeyi nasıl arardı? Karşılaştığı paramparça Yunan vazoları gibiydi. Önünde minicik parçalardan oluşan bir kümbet vardı ve onun görevi de binlerce yıl önce kırılmış bir vazonun küllerinden yükselen bir zümrüdü anka kuşu yaratmaktı. Bunu başarmak için bilgiye ve sabıra ihtiyacı vardı ve bulmacaya oturmamak için inat eden parçalar karşısında yıkılmamalıydı. Ama şimdi ne yapmalıydı? Henrik'in ardında bıraktığı parçaları nasıl birleştirebilecekti? Gece boyunca defalarca ağlama nöbetlerine tutuldu. Yoksa gözyaşlarının ara sıra kuruduğunu fark etmeden sürekli ağlamış mıydı? Henrik'in toparlamış olduğu çoğu İngilizce olan bütün o kafa karıştırıcı belgeleri okudu. Bazıları çeşitli kitap ve arşivlerden alınma fotokopiler, bazıları da üniversite kütüphanelerinden ya da özel vakıflardan gönderilmiş e-postalardı. Şafak söküyordu ve artık daha fazla okuyamayacağını hisseden Louis, yatağa uzanıp okuduklarının en önemli kısımlarını özetlemeye çalıştı. Kasım 1963'te yerel saatle gün ortalarında üstü açık bir arabada karısıyla birlikte Dallas'ın merkezine doğru gitmekte olan Başkan John Fitzgerald Kennedy vurulmuştu. Bir tüfekten 3 el ateş açılmıştı. Mermiler akıl almaz bir hızla ileri atılmış ve yollarına çıkan her şeyi kanlı bir et ve kemik yığınına çevirmişti. İlk kurşun başkanın gırtlağına isabet etmiş, ikincisi ıskalamış ama üçüncüsü başına çarparak beyninden bazı parçaların muazzam bir hızla fışkırdığı koca bir delik açmıştı. Başkanın cesedi aynı gün Air Force 1 uçağıyla Washington'a götürülmüştü. Uçuş sırasında Lyndon Johnson başkanlık yemini etmişti. Yanında hala kanlı giysileriyle oturan Jackie vardı. Bir hava üssünde başkana otopsi yapılmıştı. Bütün işlemler bir sır perdesinin gerisinde kalmıştı ve kimse aslında ne olduğunu bilmiyordu. Yıllar sonra vurulmasının ardından Kennedy'nin beyninden kalanların ve ölüm sonrasında yapılan otopsinin kaybolduğu anlaşılmıştı. Kayıp organa ne olduğunu bulmak üzere çeşitli araştırmalar yapılmış ama gerçeklere ulaşmanın imkansızlığı ortaya çıkmıştı. Muhtemelen Robert Kennedy yani ölen başkanın erkek kardeşi kalıntıları gömmüştü ama kimse bundan emin değildi ve birkaç yıl sonra Robert Kennedy de öldürülmüştü. Başkan J.F. Kennedy'nin beyni kayıptı ve yeri hala bilinmiyordu. Louis gözleri kapalı olarak uzanıp kavramaya çalıştı. Henrik ne arıyordu? Oğlunun çeşitli belgelerin kenarlarına yazdığı notları düşündü. Ölen başkanın beyni bir hard disk gibiydi. Acaba birileri hard disk hücrelerini kurcalayıp silindiği sanılan bilgileri ortaya çıkarmanın mümkün olduğu gibi beynin içindekilere erişmenin de mümkün olabileceğinden mi korkmuştu? Henrik kendi sorusunu yanıtlamamıştı. Louis yattığı yerden banyo kapısına bitişik duvardaki resmi inceledi. Bej rengi bir vazoda 3 lale. Masa koyu kahverengi, örtü beyazdı. Kötü bir resim diye düşündü. Soluk almıyor, çiçekler bir koku üretmiyor. Henrik dosyalardan birine defterden koparıp beynin niye kaybolmuş olabileceğini yanıtlamaya çalıştığı bir sayfa eklemişti. İçindekilere duyulan korku, ölmüş birinin en gizli düşüncelerinin açığa çıkabileceği korkusu. Adeta birinin kasasını parçalamak veya en mahrem gizleme yerinden günlüklerini çalmak gibi. Bir kişinin kendine has dünyasına sızmak için düşüncelerini çalmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Louis kimin korktuğunu ya da neden korktuğunu anlayamıyordu. Henrik ölmüş başkanın kendisine ne anlatabileceğini ummuştu. Uzun zaman önce sona ermiş bir hikayeyi mi? Henrik'in asıl aradığı şey o hikaye miydi? Yanlış iz üstünde olmalıyım diye düşündü. Yatakta doğruldu ve el yordamıyla oğlunun not aldığı sayfayı buldu. Hızlı hızlı yazmış olduğunu görebiliyordu. Kelimeler özensizce seçilmiş, noktalamalar gelişi güzel yapılmıştı ve bir sürü karalama vardı. Kağıdı düzgün bir yere koymamış olduğunu da tahmin edebiliyordu. Belki de dizine dayayıp yazmıştı. Ganimet kelimesini de kullanmıştı. Geyik boynuzu ya da aslan postu gibi. Kafa derisi de büyük ödül sayılabiliyor. O halde neden beyin de bir ganimet olmasın? Eğer öyleyse avcı kim? Sonra da yanında soru işaretiyle birlikte Robert Kennedy'nin adı görülüyordu. Üçüncü sebep bilinmeyen seçenek, tahmin edilmesi imkansız bir şey. Beyin kaybolduğuna göre bu bilinmeyen seçenek de bir ihtimal oluyor. Bilinmeyen seçeneği ihmal etme lüksüne sahip değilim. Hava hala karanlıktı. Louis yataktan kalktı ve pencerenin önüne gitti. Yağmur yağıyor, arabaların farları parlıyordu. Dengesini kaybetmemek için duvara yaslanması gerekti. Henrik ne arıyordu? Midesinin bulandığını hissetti. Odada daha fazla kalamayacaktı. Yediği biraz geçe Henrik'in belgelerini toplamış, otel hesabını kapatmıştı ve bir fincan kahveyle otelin restoranında oturmaktaydı. Yakındaki masalardan birinde bir adamla bir kadın bir oyundan dizeler okuyorlardı. Adam çok yaşlıydı. Metni burnunun dibinde tutuyordu ve elleri titriyordu. Kadın kırmızı bir palto giymişti ve monoton bir ses tonuyla okuyordu. Oyun bir ayrılış üzerineydi ve sahnede bir koridor veya muhtemelen bir merdiven sahanlığı vardı. Louis adam mı kadını terk ediyor yoksa tam tersi mi oluyor anlayamadı. Kahvesini bitirip otelden ayrıldı. Yağmur durmuştu. Henrik'in evine giden yokuşu tırmandı. Yorgundu, zihni karmakarışıktı. Bir sonraki adımdan ötesini düşünmeyeceğim, adım adım ilerleyeceğim. Mutfaktaki masaya oturdu ve masada duran kırıntılara bakmamaya çalıştı. Henrik'in günlüğünü tekrar karıştırdı. B harfi karşısına çıkıp duruyordu. B ile başlayan bir isim düşünmeye çalıştı. Birgitta, Barbara, Berit. Hiçbir yerde bulunacak bir ipucu yoktu. Henrik Başkan Kennedy ve beyniyle neden o kadar ilgilenmişti? Adamdan bir şey alınmıştı ama Henrik'in aradığı gerçek bir şey miydi yoksa sadece bir sembol müydü? Parçalanmış vazo gerçek dünyada var olmuş muydu yoksa bir serap mıydı? Kendini zorlayarak oğlunun gardırobunu açtı ve ceplerini karıştırmaya başladı. Tek bulabildiği çoğunluğu İsveç paralarından oluşan bozukluklar oldu. Ama birkaç tane de euro vardı. Ceket ceplerinin birinde pis bir otobüs bileti buldu. Metro bileti de olabilirdi. Mutfağa gidip masa lambasının ışığında bileti inceledi. Madrid. Demek Henrik İspanya'ya gitmişti. Bu konuda hiçbir şey söylememişti. Söylese hatırlardı. Genelde seyahatleri hakkında sadece nerelere gittiğini söylerdi. Belli bir yere niçin gittiğini asla söylemezdi, sadece isim verirdi. Gardırobu araştırmaya geri döndü. Pantolonlardan birinin cebinden ufalanıp dağılan kurumuş bir çiçek çıktı, başka bir şey yoktu. Gömleklerinin cebini aramaya başladı. Kapı çalındı, Louis irkildi. Keskin zil sesi yüreğine bıçak gibi saplanmıştı. Koridora gidip kapıyı açtığında kalbi deli gibi atıyordu. Karşısında duran Henrik değil, siyah saçlı, koyu renk gözlü, düğmeleri boğazına kadar iliklenmiş bir palto giyen kısa boylu bir kızdı. Kız umutla Louis'e bakıyordu. ''Henrik evde mi?'' Louis gözyaşlarına boğuldu. Kız belli belirsiz geri çekildi. ''Ne işiniz var burada?'' Sesi korkmuş gibiydi. Louis cevap verecek halde değildi. Dönüp mutfağa gitti. Kızın içeri girip kapıyı yavaşça kapattığını duydu. ''Kız tekrar ne işiniz var burada?'' diye sordu. Henrik öldü. Kız gözlerini Louise'e dikip öylece kala kalmıştı. Louise, ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. ''Adım Nazrin ve Henrik'le bir ilişkimiz vardı. Belki hala da vardır. Ne olursa olsun yine de arkadaşız. Ondan daha iyi bir arkadaş bulamazsınız.'' O öldü. Louise kızın oturması için bir iskemle çekti. Paltosu hala boğazına kadar ilikliydi. Louise olanları anlatınca Nazrin yavaşça başını salladı. Louise sözünü bitirince de ''Henrik ölmüş olamaz.'' dedi. ''Hayır, bence de o.'' Louise Nazrin'in tepkisini bekledi ama boşuna beklemişti. Kız hiçbir tepki vermedi. Sonra Nazrin tereddütlü sorular sormaya başladı. Louise gerçeğin hala uzaklarda olduğunu düşündü. ''Hasta mıydı?'' ''Henrik hiç hastalanmazdı. Sadece çocuk hastalıkları, mesela kızamık gibi. Onda da neredeyse hastalandığını anlamadık bile. Onlu yaşlarında da burnunun kanadığı bir dönem oldu. Ama o da geçmişti. Hayat çok ağır geçtiği için böyle iyi olduğunu söylerdi her zaman.'' ''Ne demek istiyordu?'' ''Hiçbir fikrim yok. Ama öyle birdenbire ölmüş olamaz değil mi? Hiçbir belirti olmadan böyle bir şey olmaz.'' ''Olmaz. Ama yine de oluyor işte. Olmayan şey olabilecek en kötü şey oluyor.'' Louise aniden Nazrin'in henüz ağlamaya başlamamış olmasına sinirlendi. Sanki oğlunun anısına saygısızlık ediyormuş gibi gelmişti. ''Artık gitmenizi istiyorum.'' dedi. ''Ne diye gidecekmişim?'' ''Henrik'i görmeye gelmiştiniz. Artık o yok. O yüzden de gitmeniz lazım.''
''Gitmek istemiyorum.''
''Kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Sizden hiç söz etmemişti.''
''Size benden hiç söz etmediğini söylemişti. Sırlar olmadan yaşayamazsın.''
''Böyle mi demişti?''
''Bunu ona siz öğretmişsiniz.''
Louise'in siniri geçti, utanmıştı. ''Galiba titriyorum.'' dedi. ''Oğlumu kaybettim. Kendi hayatımı da yitirmiş oldum. Burada oturmuş paramparça olmayı bekliyorum.'' Nazrin kalkıp öbür odaya gitti. Louise onun ağladığını duyabiliyordu. Oldukça uzun bir süre orada kaldı. Geri geldiğinde paltosunun düğmeleri açılmıştı ve gözleri kıpkırmızıydı.
''Uzun yürüyüşümüze çıkacaktık, öyle derdi. Nehir boyunca kente doğru gidebildiğimiz kadar giderdik. Kuralımız giderken hiç konuşmamaktı ama dönüşte konuşabilirdik.''
''Nasıl oluyor da adınız Nazrin olduğu halde İsveççeyi aksansız konuşuyorsunuz?''
''Arlanda havaalanında doğmuşum. Mülteci kamplarından birine yerleştirilmek üzere 2 gündür orada bekliyormuşuz. Annem beni pasaport kontrolünün yanında yerde doğurmuş. Her şey çabucak olup bitmiş. Tam İsveç sınırının başladığı noktada doğmuşum. Ne annemin ne de babamın pasaportu varmış. Ama orada doğdum diye ben İsveç vatandaşı olmuşum.''
''Henrik'le nasıl tanıştınız?''
''Otobüste. Yan yana oturuyorduk. Gülmeye başladı ve birinin camın kenarına çini mürekkebiyle yazdığı şeyi gösterdi.''
''Ne yazıyordu?''
''Hatırlayamıyorum. Sonra iş yerime geldi. Ben diş hekiminin yanında hemşirelik yapıyorum. Ağzına pamuk tıkamıştı ve dişinin ağrıdığını iddia ediyordu.''
Nazrin paltosunu çıkardı. Louise onu tepeden tırnağa süzüp Henrik'in yanında çıplak yattığını hayal etti. Masanın üstünden uzanıp Nazrin'in kolunu tuttu.
''Siz bir şeyler biliyor olmalısınız.
Ben Yunanistan'daydım. Siz buradaydınız. Bir şey olmuş muydu? Henrik'te değişiklik var mıydı?''
''Mutluydu. Son birkaç hafta boyunca her zamankinden daha mutluydu. Onu hiç öyle coşkulu görmemiştim.''
''Ne olmuştu ki?''
''Bilmiyorum.''
Louise Nazrin'in doğru söylediğini anlayabiliyordu. Karmaşık bir katmanı kazmak gibi diye düşündü. Yeni bir kültür bölgesine gelindiğini anlamak tecrübeli bir arkeoloğun bile biraz vaktini alırdı. O karmaşık katmanları kazar ve bulguların önemini ancak sonradan yapılan analizler sayesinde anlardınız. ''Bu mutluluğu ne zaman fark ettiniz?'' Nazrin'in cevabına şaşırdı.
''Bir seyahatten dönüşünden sonra.''
''Nereye gitmişti?''
''Bilmiyorum.''
''Nereye gideceğini söylemez miydi?''
''Her zaman değil. Bu sefer de hiçbir şey söylememişti. Onu havaalanında karşıladım. Frankfurt'tan geliyordu. ama uçuşu çok daha uzak bir yerde başlamıştı. Neresi olduğunu bilmiyorum.
Louis çürük diş ağrısına benzer bir acı hissetti. Henrik de birkaç gün önce kendisinin yaptığı gibi Frankfurt'ta aktarma yapmıştı. Louis Atina'dan geliyordu. Acaba oğlunun uçağı Almanya üzerindeki bulutların arasında alçalmadan önce nerelerden geçmişti?
Bir şeyler söylemiş olmalı. Dikkatinizi çeken hiçbir şey olmadı mı? Yanmış mıydı? Hediye filan getirmiş miydi?
Hiçbir şey söylemedi. Biliyorsunuz zaten biraz esmerdir. Gittiğinden daha mutluydu. Bana hiç hediye getirmezdi.
Ne kadarlığına gitmişti?
3 hafta.
Ama nerede olduğunu söylemedi.
Hayır.
Bu seyahati ne zaman yaptı?
Aşağı yukarı 2 ay önce.
Niye bir şey söylemediğini açıklamış mıydı?
Küçük sırrından söz etti.
Öyle mi diyordu buna?
Tam da böyle diyordu.
Ve size bir şey getirmemişti.
Dedim ya, bana hiç hediye almazdı ama şiir yazmıştı.
Ne hakkında?
Karanlık.
Louis hayretle Nazrin'e baktı.
Yani size o yolculukta karanlık hakkında yazdığı bazı şiirler mi verdi?
7 tane şiir vardı. Yolculuk boyunca her 3 günde 1 tane yazmış. Sürekli karanlıkta yaşayan bazı ilginç kişiler hakkında, çıkış yolu aramaktan vazgeçmiş kişiler.
Oldukça hazin görünüyor.
Korkunçtular.
Hala duruyorlar mı?
Okuduktan sonra yakmamı istemişti.
Neden?
Ben de aynı şeyi sordum. Artık gerek olmadığını söyledi.
Bu normal miydi? Yani yazdığı şeyleri yakmanızı ister miydi hep?
Daha önce hiç olmamıştı. Bir tek o zamandı.
Size hiç kayıp bir beyinden söz etti mi?
Nazrin hayretle baka kaldı.
John Kennedy 1963'te Dallas'ta öldürülmüştü. Otopsiden sonra beyni ortadan kaybolmuştu.
Nazrin başını salladı.
Bu konuda hiçbir fikrim yok. 1963'te ben daha doğmamıştım bile.
Ama herhalde Başkan Kennedy'yi duymuşsunuzdur.
Duymuş olabilirim.
Henrik ondan hiç söz eder miydi?
Niye etsin ki?
Sadece soruyorum. Burada Başkan Kennedy hakkında bir sürü belge buldum ve kayıp beyni hakkında.
Henrik ne diye ilgilensin bunlarla?
Bilmem. Sadece önemli olduğunu düşünüyorum. Paspasa bırakılan postaların sesi duyuldu. İkisi de irkildiler. Nazrin kapıya gidip domuz bir zolası ve bilgisayar kampanyası broşürleriyle geri döndü. Broşürleri masaya bıraktı ama yerine oturmadı.
Burada duramıyorum, boğulacak gibi oluyorum.
Ağlamaya başladı. Louis kalkıp kıza sarıldı. Nazrin yatışınca, ne oldu da ilişkiniz bitti diye sordu. Aşk ne zaman dostluğa dönüştü?
Sadece onun için bitti. Ben hala ona aşıktım. Her şeyin tekrar normale döneceğini umuyordun.
O niye o kadar mutluydu? Hayatında başka biri mi vardı?
Nazrin hiç duraksamadan cevap verdi. Louis kızın bu soruyu kendine daha önce sormuş olduğunu anladı.
Başka kadın yoktu.
Anlamama yardımcı olun. Siz onu başka bir açıdan görüyordunuz. Benimse oğlumdu. İnsan evladını asla olduğu gibi görmez. Her zaman resmi bozan bir beklenti veya endişe oluyor.
Nazrin tekrar oturdu. Louis Nazrin'in bakışlarının tutunacak bir nokta ararmış gibi mutfak duvarlarında oradan oraya gezindiğini görebiliyordu.
Nazrin, belki de yanlış kelimeler kullanıyorum dedi. Belki de beklenmedik bir mutluluktan daha çok aniden ortadan kaybolan bir kederden söz etmeliyim.
Henrik asla depresif olmazdı.
Belki de size göstermemiştir. Siz kendiniz söylediniz. İnsan kendi çocuğunu asla olduğu gibi görmez. Zaten ebeveynler göremez. Otobüste Henrik'le tanıştığımda gülüyordu. Ama benim tanıdığım Henrik çok ciddi bir insandı. Benim gibiydi. Dünyayı sadece giderek daha da kötüleşen ve nihai felakete doğru giden bir çöplük olarak görüyordu. Sefaletten söz ederken heyecanlanırdı. Öfkesini bastırmaya çalışırdı. Ama kederini bastırmak her zaman daha kolayına gelirdi. Bence fazla yumuşak kalpliydi. Ya da onu hiçbir zaman tam olarak anlayamamış olabilirim. Ben Henrik'i başarısız bir idealist olarak görürdüm. Ama belki de gerçek farklıydı. Bir şeyler planlıyordu, direnmek istiyordu. Hatırlıyorum da bir keresinde tam da bu masada, şimdi sizin oturduğunuz yerde otururken, her insan kendi direniş hareketini gerçekleştirmeli demişti. Başkaları da harekete geçsin diye bekleyemeyiz. Bu berbat dünyanın her birimizin çabasına ihtiyacı var. Bir yangın çıktığında kimse su nereden gelecek diye sormaz. Yangının söndürülmesi gerekir, o kadar. Bunları düşününce bazen biraz tumturaklı görünebildiğini hatırlıyorum. Rahipler gibi. Belki de bütün rahipler romantiktir. Onun bu ciddiyetinden bıktığım oluyordu. Kederi sürekli çarpıp durduğum bir bariyer gibiydi. Sosyal reformcuydu ama en çok da kendine acırdı. Yine de yüzeyin altında asla görmezden gelemediğim belirgin bir ciddiyet vardı. Bir ağırbaşlılık, bir keder, öfkeyi bastırmak için yetersiz bir çaba. Öfkeli olmaya çalıştığında daha çok korkmuş küçük bir çocuğa benzerdi. Ama o seyahatten döndüğünde her şey değişmişti.
Nazrin tükenmişti. Louis Nazrin'i hatırlamak için epeyce zorlandığını görebiliyordu.
Bir şey olduğunu hemen anlamıştım. Havaalanında onu karşıladığımda sanki daha ileri gitmekten korkarmış gibi yavaş yürüyordu. Beni görünce gülümsedi ama karşılamaya kimsenin gelmemiş olmasını dilediğini düşündüğümü hatırlıyorum. Her zamanki gibiydi ya da en azından her zamanki gibi olmaya çalışıyordu. Sevişirken bile aklı çok uzaklardaydı. Kıskanmam gerekip gerekmediğini bilememiştim. Ama başka bir kadınla tanışmış olsa bana söylerdi. Neler olduğunu anlamaya çalıştım ama o sadece başını salladı. Valizlerini açarken ayakkabılarından birinin tabanında kırmızı toprak gördüm. Ona bunu sordum fakat cevap vermedi, sadece kızmış gibiydi. Sonra aniden yine tepeden tırnağa değişti. Artık aklı kilometrelerce uzakta değildi. Çok daha neşeli, rahat biri olmuştu. Sanki gözle görünmeyen bir yükten kurtulmuştu. Öğleden sonraları ona geldiğimde çoğunlukla yorgun olduğunu fark ediyordum. Bütün geceyi ayakta geçiriyordu ama neler yaptığını soramadım hiç. Bir şeyler yazıyordu. Evde giderek daha fazla dosya görür olmuştum. Sürekli öfkenin açığa çıkması gerektiğinden, bastırılan her şeyin ortaya dökülmesi gerektiğinden söz ediyordu. Bazen İncil'den alıntılar yapıyormuş gibi, bir tür peygambere dönüşüyormuş gibi görünüyordu. Bir seferinde bununla ilgili bir şaka yapmaya kalktım ama çok kızdı. İlk defa gerçekten kızdığını görmüştüm. Bana vuracak sandım. Yumruğunu kaldırdı. Sımsıkıydı. Bağırmasam bana indirecekti. Korkmuştum. Özür diledi ama ona inanmadım.
Nazrin yine bitmişti. Yan daireden gelen sesler duyuluyordu. Louis müziği tanıdı. Bir film müziğiydi ama adını çıkaramadı. Nazrin yüzünü ellerinin arasına gömdü. Louis kıpırdamadan beklemeye devam etti. Ne bekliyordu? Hiçbir fikri yoktu. Nazrin ayağa kalktı.
Artık gitmem lazım. Devam edecek gücüm yok.
Sizi nerede bulabilirim? Nazrin reklam broşürlerden birine telefon numarasını yazdı. Sonra paltosunu alıp döndü ve gitti. Louis basamakları inerken yankılanan ayak seslerini, sonra da dış kapının kapandığını duydu. Birkaç dakika sonra kendisi de evden ayrıldı. Ara sokaklara rastgele saparak ve ani bir panik atak geçirme korkusuyla bina duvarlarına yanaşarak Slüssen'e doğru yürüdü. Slüssen'e gelince bir taksi tutup Jurgarden'a gitti. Rüzgar hafiflemişti, hava daha yumuşak gibiydi. Sonbahar renklerine bürünmüş ağaçların arasında dolaştı ve Nazrin'in anlattıklarını düşündü.
Beklenmedik bir mutluluktan çok aniden kaybolan bir keder, sözünü etmek istemediği bir yolculuk.
Bir takıntı mıydı bütün o dosyalar? Louis Nazrin'in bahsettiği dosyaların öldürülen başkanla ilgili kendi okuduğu dosyalar olduğuna inanıyordu. Nazrin'in gördükleri de onlardı. Demek ki Henrik ölmüş başkanın beyniyle uzun süredir ilgilenmekteydi. Bu yeni bir bilgiydi. Zihninde uçuşan düşüncelerle ağaçların arasında gezindi. Arada sonbahar yapraklarının beyninde mi yoksa ayağının altında mı ışırdadığını bilemez oluyordu. Birdenbire Aaron'dan gelen mektubu hatırladı, cebinden çıkarıp açtı. Kısaydı.
Hala buzdağı yok ama vazgeçmeyeceğim. Aaron.
Ne demekti bu?
Buzdağları. Bir şifre miydi? Oyun muydu?
Mektubu tekrar cebine koyup yürümeye devam etti. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.